Ayrım 11, Yaprak Fırtınası. Gabriel Garcia Marquez, sayfa 129. Denizde boğulmuş erkeklerin dünyada en yakışıklısı, çocuklar için masal. Batıp çıkarak denizden yaklaşan kara, şişkin şeyi ilk gören çocuklar düşman gemisi diye düşünüverdiler. Derken bayrakları ve direkleri olmadığını görüp balina dediler. Kıyıya vurunca üstündeki yosun parçalarını, medüs saçaklarını, balık ve batan gemilerden saçılan şeylerin artıklarını temizledikten sonra bunun boğulmuş bir adam olduğunu gördüler. Birinin her nasılsa çocukları görüp köyü ayaklandırmasına dek bütün bir öğleden sonra çocuklar onunla oynadılar. Kuma gömüp çıkardılar. Onu en yakın eve taşıyan adamlar gördükleri bütün ölülerden daha ağır olduğuna dikkat ettiler. Hemen hemen bir at gibi ağırdı. Birbirlerine denizde çok uzun süre kalmış olabileceğini ve herhalde suyun kemiklerine dek işlediğini söylediler. Yere yatırınca bütün erkeklerden uzun olduğunu gördüler çünkü evdeki odalara zorlukla sığıyordu. Kimi boğulmuş adamların öldükten sonra da uzamalarının yapılarının bir yeteneği olduğunu söylediler. Üstünde deniz kokusu vardı. Sadece şekli onun bir insan cesedi olduğu kanısını uyandırıyordu. Çünkü derisi çamur ve kabuklarla örtülüydü. Ölünün yabancı biri olduğunu daha yüzünü temizleyip görmeden biliyorlardı. Çöl gibi bir burnun en ucuna serpiştirilmiş, taş avluları çiçeksiz, 20 evlik tahta bir köydü. Öyle az bir toprak parçası kalıyordu ki anneler her zaman rüzgar çocuklarımızı sürükleyip uçuracak korkusuyla dolaşırdı. Birkaç çocuk geçen yıllarda yerlerden aşağıya uçup ölmüştü ama deniz durgun ve cömertti o gün. Erkeklerin hepsi 7 sandala sığmıştı. Onun için ölüyü bulduklarında herkesin tamam olup olmadığını anlamak için birbirlerinin yüzüne şöyle bir bakmaları yetti. O gece denize çıkmadılar. Erkekler kaybolan var mı yok mu diye sormak için komşu köylere gittiler. Kadınlar gitmeyip ölüyle ilgilendiler. Saçlarının arasına takılan deniz dibi taşlarını ayıkladılar. Bezlerle silip çamuru temizlediler. Balık pullarını kazımak için kullandıkları araçlarla kabukları kazıdılar. Bunları yaparken üstüne takılan bitkilerin uzak okyanuslardan ve derin sulardan geldiğini gördüler. Giysileri sanki mercan labirentlerinde dolaşmış gibi parça parçaydı. Ölüme gururla katlandığını da gördüler. Çünkü denizden çıkan öteki boğulan adamlar gibi ne yalnız bir görünüşü ne de nehirlerde boğulanların bitkin zavallı hali vardı onda. Ama ancak temizleme işi bitince nasıl bir adam olduğunu fark ettiler ve solukları kesildi. Şimdiye dek gördükleri en uzun, en güçlü, en gerçek ve en yakışıklı erkek olduğunu gözleriyle görüyorlardı. Yine de onun imgemelerinde yeri yoktu. Onun sığacağı büyüklükte bir yatak bulamadılar köyde. Ölüyü bekleyecekleri gece üstüne yatırmak için onu taşıyacak sağlamlıkta bir masa da yoktu. Ne en uzun boyların bayramlık pantolonları, ne en şişmanların pazarlık gömlekleri, ne de en koca ayakların ayakkabıları uyuyordu ona. Büyüklüğüyle, güzelliğiyle büyülenen kadınlar sonunda ona büyük bir yelken bezinden, pantolon ve damatlık iyi cins ketenden gömlek yapmaya karar verdiler. Böylece ölümünü vakarla sürdürebilecekti. Halka olmuş oturup dikerlerken dikiş aralarında ölüye bakıyorlardı ve sanki deniz onlara hiç bu gecek gibi hırçın, rüzgar bu gecek gibi sürekli olmamış gibi geliyordu ve bu başkalı ölüye bağlıyorlardı. Eğer bu müthiş adam köyümüzde yaşasaydı onun evi kapıları en geniş, tavanları en yüksek, döşemeleri en sağlam ev olurdu. Bir geminin kalın demir çengellerle tutturulan orta kısmı ona yatak olurdu. Karısı da en mutlu kadın olurdu diye düşündüler. Onda öyle bir otorite olurdu ki balıkları adıyla çağırması yeterdi. Denizden toplamak için toprağını öyle bir işlerdi ki kayaların arasından kaynaklar fışkırır. O da yarlara çiçekler ekerdi diye düşündüler. Gizden gizli onu kendi erkekleriyle kıyasladılar. Onun bir gecede yapabileceği şeyleri kendi erkeklerinin bütün yaşamlarında yapamadıklarını düşündüler ve onları yeryüzündeki en zayıf, en işe yaramaz, en aşağılık yaratıkları olarak yüreklerinin derinliklerine defnettiler. Kadınlar karışık düşler içinde bocalarken, içlerinden en yaşlısı ki o, en yaşları olduğu için ölüye tutkudan çok şefkatle bakmıştı, içini çekip, "Bu yüzde Esteban adı var," dedi. Doğruydu, bundan başka bir adı olamayacağı anlamaları için çoğun ona bir bakması yetti. İçlerinde en inatçılar, en genç olanlardı. Ölüye giysilerini giydirip parlak deri ayakkabıları çiçeklerin arasına yatırınca birkaç saat adının Latura olduğunu düşündüler. Ama zayıf bir düştü bu. Bez yetmemişti, kötü biçilmiş, dikilmiş pantolonu dar geliyordu. Kalbinin gizli gücü gömleğinin düğmelerini koparmıştı. Gece yarısından sonra rüzgarın sesi dindi. Deniz çarşambanın uyuşukluğuna bıraktı kendini. Sessizlik son kuşkuları da dağıttı. Esteban'dı o. Onu giydiren, saçını tarayan, tırnaklarını kesen, tıraş eden kadınlar yerde sürüklenerek götürülmesi karşısında ellerinden bir şey gelmediği için acıyla sarsıldılar. İşte o zaman ölümünden sonra bile ona dert olan bu koca bedenle nedenle mutsuz olduğunu anladılar. Yaşarken düşündüler onu. Kapılardan eğilerek geçmek zorunluluğundaydı. Başını kirişlere çarpar, gittiği evlerde ayakta kalırdı. Ev sahibi bayan en sağlam iskemleyi bulmaya çalışırken o yumuşak pembe deniz aslanı ellerini nereye koyacağını bilemez. Kadın yüreği güm güm atarak "Buraya otur Esteban lütfen" diye rica ederdi. O ise duvara yaslanmış gülümseyerek "Üzülmeyiniz ben burada rahatım" der. Her gittiği evde birçok kez aynı şeyi yapmaktan topukları sızlar, sırtı pişerdi. İskemleyi kırarım korkusuyla "Üzülmeyiniz ben burada rahatım" der. Belki de ona "Gitme Esteban, hiç olmazsa kahve pişene dek kal" diyenlerin koca salak gidince "Aman ne iyi oldu da yakışıklı aptal gitti" dediklerini hiç bilmezdi. Gün doğmazdan az önce ölünün yanındaki kadınlar böyle düşünüyorlardı. Daha sonra ışıktan rahatsız olmasın diye yüzünü örttüklerinde öyle tümden ölü, öyle savunmasız, öyle kendi erkekleri gibiydi ki ilk kez kalpleri sızladı, ağlamaya başlayanlar gençlerdi. Ötekiler de onları izleyerek iç çekmelerden feryatlara geçtiler. Hıçkırdıkça daha çok ağlamak istiyorlardı. Çünkü gitgide bu boğulmuş adam onların Esteban'ı oluyordu. Çok, pek çok ağladılar. Zavallı Esteban dünyanın en iyi, en nazik, en yoksul adamıydı. İşte bu yüzden erkekler dönüp de adamın komşu köylerden de olmadığını söyleyince gözyaşlarına ara verip sevinç çığlıkları atabildiler. "Tanrı'ya şükürler olsun" diyerek iç çektiler. "O bizim oldu." Adamlar bu yaygaraya kadın saçmalığı deyip geçtiler. Gece vakti yaptıkları zor araştırmalarla yorgun düşmüşlerdi. Tek istedikleri bu kuru ve rüzgarsız günde güneş daha çok yakıcı olmadan yeni gelenden kesinlikle kurtulmaktı. Seren ve Pruva direklerinin kalan parçalarından bir sedye uyduruverdiler. Ağır bedeni burnun ucuna dek taşıyabilmesini çok kalın iplerle bağladılar. Balıkların kör dolaştığı, dalgıçların silah hasretiyle can verdiği en derin sulara kolayca gömülüvermesi için bir gemi demirinde cesede bağlamayı düşündüler. Başka cesetlerin başına geldiği gibi kötü akıntılarla kıyıya vuramazdı. Ama erkekler acele ettikçe kadınlar türlü nedenlerle işi uzatıyorlardı. Korkak tavuklar gibi yürüyorlar, göğüslerindeki deniz tılsımlarını elliyorlardı. Kimileri önün bir yanında toplanmış sert rüzgarlara karşı ona kolsuz keşiş gömleği giydirmeye çalışıyor. Kimileri ise öteki yanında koluna bilek pusulası takıyorlardı. Erkekler birçok kez "Git buradan be kadın, çekil yolun üstünden, bak az kalsın beni ölünün üstüne düşürüyordun" gibi sözlerden sonra kuşkulanmaya başladılar. Bir yabancı neden bunca kutsal sunak süsleri diye homurdanıyorlardı. Çünkü üstündeki bütün çivilere ve kutsal suyla dolu kavanozlara karşın köpek balıkları nasılsa yutacaktı onu. Ama kadınlar durmadan bir takım ufak tefek şeylerini ölünün üstüne yığıyorlardı. Sendeleyerek ileri geri dolaşıyor, ağlayarak boşanamadıkları için işlerini çekmekle yetiniyorlardı. Sonunda erkekler patlayıverdiler. Ne zamandan beri böyle yaygaralar koparılıyor bulunmuş cesetler için? Boğulmuş önemsiz bir adamın teki, bir dilim soğuk çarşamba eti. Bu denli boş verişe bozulan kadınlardan biri ölünün yüzündeki mendili kaldırdı ve erkeklerin de soluğu kesildi. Esteban'dı o. Durmadan bunu tekrarlamaları gerek değildi onu tanımaları için. Eğer onlara Sir Walter Lerish anlatılmış olsaydı, belki biraz konuşmayla, omzundaki papağanıyla, yamyamları öldürdüğü tüfeğiyle onları şaşırtırdı ama yeryüzünde yalnız bir Esteban vardı, o da buradaydı. Çıplak ayakları, bıçakla kesilmiş taş gibi tırnaklarıyla bedenine küçük gelen pantolonun içinde bir balina gibi uzanmış yatıyordu. Yüzünden mendili kaldırmaları utandığını görmelerine yetti. Böyle büyük, böyle ağır ya da böyle yakışıklı olmak için onun suçu değildi. Bunların olacağını bilseydi boğulacak daha uygun bir yer arardı. Gerçekten de boynumu bir kalyon demiri asar, sürüklenerek bir yerden aşağıya atardım kendimi. Şimdi herkesi bu çarşamba ölüsü bedenle rahatsız etmemek için sizin de söylediğiniz gibi bedenimle artık hiçbir ilişkisi kalmayan bu iğrenç soğuk et parçasıyla kimseyi uğraştırmamak için böyle yapardım. Yaşamdan bıkanlar gibi. Tavrında öyle bir doğruluk vardı ki sonsuz deniz gecelerinin acısını bilenler, karılarının kendilerini düşünmekten bıkıp boğulmuş erkekleri düşünmeye başlayacaklarından korkan en kuşkulları, hatta daha sertleri bile Esteban'ın iştenliği karşısında iliklerine dek titrediler. İşte düşünebildikleri en güzel gömme törenini böylece bu kimsesiz boğulmuş adama yaptılar. Kimi kadınlar çiçek almak için komşu köylere gitmişti. Duyduklarına inanamayan başka kadınlarla birlikte döndüler ve bu kadınlar ölüyü görünce daha da çiçek getirmek için geri döndüler. Getirdikçe getirdiler. Öyle kalabalık oldu, öyle çok çiçek vardı ki zorlukla yürünüyordu. En son anda yetim gibi sulara atmaya kıyamadılar ve en iyi kişiler arasından bir ana baba, teyzeler, amcalar, yeğenler seçtiler ona. Böylece bütün köy halkı onun yoluyla akraba oldu. Ağlamaları duyan gemiciler, sirenleri, eski masalları, kendini ana direğe bağlatan adamı hatırlayıp yollarını değiştirdiler. Kaygan dik kayalar arasındaki yollarda onu omuzlarına taşıyabilmek için birbirlerine itişirken, kadınlar ve erkekler ilk kez sokaklarının ıssızlığını, avlularının çıplaklığını, düşlerinin darlığını, boğulmuş adamın görkemliği ve güzelliği önünde fark ettiler. Eğer isterse, ama ne zaman isterse dönüp gelebilsin diye demir bağlamadan koyverdiler onu. Denizlerin dibine yüzyılların parçalarını da sürükleyerek düşmesi soluklarını kesti. Tamam olmadıklarını anlamak için birbirlerine bakmalarına gerek yoktu. Artık hiçbir zaman tamam olmayacaklardı. Ama bundan böyle her şeyin başka olacağını da biliyorlardı. Evlerin kapıları daha geniş, tavanları daha yüksek, döşemeleri daha sağlam. Böylece Esteban'ın anısı her yere, kirişlere çarpmadan rahatça girip çıkabilecekti. Ve gelecekti kimse şu koca aptal da öldü sonunda, yazık yakışıklı budala ölmüş diye fısıldaşmaya cesaret edemeyecekti. Çünkü Esteban'ın anısını ölümsüzleştirmek için evlerinin önünü neşeli renklere boyayacaklar, belleri tutulana dek taşlar arasında kaynaklar arayacaklar, yarlara çiçekler ekeceklerdi. Öyle ki gelecek yıllarda büyük transatlantiklerde yolcular gün doğarken açık denizlerin kıyısındaki bahçelerin kokusuyla tıkanarak uyanacaklar ve kaptan kolalı üniformasıyla, usturlabıyla, ara sıra savaş madalyalarıyla köprüden inip ufukta güllerle örtülü burnu gösterip 14 dilde şu karşısı şimdi uysal rüzgarların uyumak için yatak altlarına çekildiği, güneşin parlaklığından, ayçiçeklerinin nereye döneceklerini şaşırdıkları yer, evet orası Esteban'ın köyüdür diyecekti. 11. ayrımın sonu, sayfa 138.